Şah ve Sultan İskender Pala 22. ayrım. Belki ekilmiş bir tarla ama taçlı kendisini henüz çiçekleri derlenmemiş bir bahçe sayıyordu. Ona göre tarla sürülüp mahsul beklenirdi ama bahçeler güzel vakit geçirmek, mutlu olmak için süslenir, bekletilirdi. Şah onu bırakıp giderken bir anneyi ve oğlunu tercih ediyor ama mutluluğu da arkasında bırakıp gitmiş oluyordu. Şah Gülizar Begüm'e bakınca devleti, Bihruze'ye bakınca insanı görüyordu. İnsan sevgiliydi ama devletsiz şah olunmazdı. Gülizar Begüm devletin devamı, taşlı ise mutluluğun adıydı. Bir şah mutluluktan uzak olabilirdi ama devletsiz olamazdı. Peki ama neden mutluluğu bu kadar kolay bırakıvermişti? Devletin bekasının insan ile olduğunu bilmez miydi? İstese mutluluğu da beraberinde götürebilirdi elbette. Çünkü taçlı da en az onlar kadar hızlı at sürebilir. Hiç kimseye ayak bağı olmadan rüzgar gibi gidebilir. Hatta yaralı şaha yardıma koşabilir. Belki onun hayatı uğruna canını feda edebilirdi. Gülizar Begüm'ün tercih edilmesine içerlemesi işte bu yüzdendi. Ve galiba çok derinden yaralandı. Şahın kurtuluşuna sevinmenin kendisi için ne anlama geldiğinin o anda farkına vardı. Ömer'den umudunu kesip de yatağındaki kılıcı fırlatıp atmayı düşündüğü bir zamanda, Şah'ın Safavi tahtında kemale ermiş bir hükümdar olmasına ramak kala, şimdi ayrı düşmenin acısını yüreği kaldırabilecek miydi? Onun intizarını mı taşımalıydı, hasretini mi? Ona öfkelenmeli miydi? Gidişine sevinmeli mi? Haline mi ağlamalıydı, kaderine mi küsmeli, kestiremedi. Avuçların içinde kılıcın kabzasını tedirgin bir şekilde ovalayıp durduğunu, ellerinin titrediğini gördüm. Yanına vardım. Sakinleşsin diye elimle sırtını sıvazladım. Gözlerimin ta içine baktı, birbirimizi anladık ve o anda yekdiğerimize siper olur gibi kılıçlarımızın ucunu birleştirdik. Bunun ikimiz artık biriz anlamında bir yemin olduğunu ikimiz de kabullendik. Zaten şu andan itibaren yanımızda kimsemiz kalmamış sayılırdı ve taçlı ağlamaya başladı. Hıçkırarak, haykırarak, çırpınarak, içten içe bütün benliğini boşaltarak, durmadan ve dinlenmeden. Mehter köstlerinin gümlemeleri sahrayı doldurduğundan bu yana, 6 saat hızla akıp geçmiş, çaldıran yamaçları bugün dünyanın ilk savaşını, Habil ile Kabil'in birbirini boğazlamasını bir kez daha seyretmişti. Dağlarda kılıçların çak çak vuran sesleri yankılanmaya başladığından bu yana, tepelerde mevzilenen toplar hiç susmamış, kuşluk güneşinde yerlerde göllenmeye başlayan kanlar, öğlen güneşinde gözleri almış, ikindi güneşiyle ırmak olup renkleri karışmıştı. Derman derenin suları derman getirmemiş, kan ile karışarak canlar öğütmüş, taze başakları ezmişti. Suları şimdi kızıl kanların üzerine akıyor, ceset parçalarını sürükleyip ovanın her zerre toprağını büyük matemden haberdar ediyor. Kan ile gözyaşı karıp şarabı matem yapıyordu. Keşke her şey sabahki gibi olsaydı, keşke babaydırın verdiği kalemim kırılmasaydı. Keşke sağ cenahta kurban olurum pirim, sadakan olayım şığım diye ileri atılan canlar Osmanlı'nın sol cenahını kırmasaydı. Keşke başlarını açıp sülüflerini çözen koç yiğitler, o sırma gibi uzun saçlarını göğüsleri hizasına kadar salarak meydana girmeseler, kıbleye alem de onların önünde kılıcını her çalışında yere bir baş daha dökmeseydi. Keşke Osmanlı'nın top gülleleri askerimizin tam aralarına düşüp bölükleri ve bedenleri parçalamasaydı. Keşke Safavi atları bu sahrada top gürlemelerini hiç duymamış olsalardı. Ve ilk defa duydukları bu sesten hiç ürkmeselerdi. O vakit süvarileri üzerlerinden atmaz, alıp başlarını kaçmazlardı. Keşke atından düşen veya atına hükmedemeyen Türkmen evlatları, at sırtında olmadan hep küçümsedikleri piyadeler gibi savaşmayı kendilerine yediremeyerek, onursuzca öleceklerini düşünmeselerdi. Kadınlar arasında da keşkelerle başlayan cümleler uğultu haline alınca, Div Ali Bey susun diye bağırdı. Beni dinleyin. Bundan böyle sessizlik istiyorum ve emirlerime itaat. Artık Osmanlı'nın beyaz sarıklı askerler sürüsü hemen 50 metre ötemizdeler. Kadınlar kimliklerini gizlemek için ya hizmetkarlarıyla kıyafetlerini değiştirdiler yahut üzerlerine ölen askerlerin giysilerinden bazı parçalar geçirdiler. Benimle aynı kaderi paylaşan iki genç çocuk da, bunlar Emir Zekeriya'nın eşlerine hizmet eden acem soylu kölelerdi. Benim gibi ne yapacağını bilememiş, giydikleri süslü giysilerle ellerine kılıç almışlardı. Şimdi hepimiz kılıçlarımızı veya hançerlerimizi havaya kaldırmış, saldırmak için Div Ali Bey'in dudaklarına bakıyoruz. Düşman çemberi daraltıyor. Kısık sesle yanık yanık okunan bir ağıt duyduk. Dede Abdal Bey'in hanımı söylüyordu. Uyurdu, uyandı canlar. Tutuştu, yandı canlar. Çaldıranda şah için kana boyandı canlar. Şimdi kadınların çoğu kuşaklarında sakladıkları zehir cüzdanlarını açmış, hançerlerin uçlarına sıvaştırıyorlardı. Bu hançerler ya düşmanın göğsüne veya kendi kalplerine saplanacaktı. Önceden konuşulmuş, kararlaştırılmıştı. İhtiyat kuvvetlerindeki son derviş de devrilip yere yıkılınca Div Ali Bey'in gür sesi duyulacaktı. Fatma anamızın gücüyle vurun ha bacılar, Kerar Ali aşkına, Zülfikar aşkına vurun. Bu son saldırının ölüme gidiş olacağını herkes biliyordu. Tıpkı o gün ölüme giden Emir Zekeriya, Korcubaşı Kürt Sarıpire, Seyit Muhammed Kemune, Emir Sadreddin ve Mir Abdülbaki gibi. O anda kadınlar bir orduyu yenmek için değil, Yezid soyundan birini daha yeryüzünden silebilmek için saldıracaklardı. Selim'in askerleri ihtiyat kuvvetlerinde yenmiş olacağına göre çoğunun kocaları da ölmüş demekti. Bu saldırış belki de onların intikamı için olacaktı. Ama hiç şüphesiz hepsinin bundan daha ulvi tek amacı düşman eline sağ geçmemek olacaktı. Şah da böyle emrederdi zaten. Bir ara Taçlı'nın yanımdan uzaklaştığını gördüm. Ağlaması bitmişti. Belindeki söğüt yaprağı bıçağı kadınlardan birinin zehrine sürdü ve sanki bir ayin yapar gibi çevresine hiç bakmadan ağır ağır zırhını giydi. Pul örgü zırhının tam kalbine gelecek noktasından elindeki bıçağın sığacağı kadar iki halkayı çıkarıp attı. Hançerin ucunu deneyip kontrol etti. Sonra yavaşça başını kaldırıp elimdeki kılıca baktı. Niyetini anlamıştım. O da benim niyetimi anladı. İşte ölümde de ahitleşmiştik. Taçlı o ahdin mührü olmak üzere yüzüme hiç o güne kadar görmediğim bir şefkat ve sevgiyle bakıp gülümsedi. O gülümsemede Selma'nın son kez Selil'e bakışını gördüm ve sevgi bir yeminin adı olmalı diye düşündüm. Ölüm üzerine yapılmış bir yeminin. Eğer uğruna ölünecek bir gaye varsa, ölüm bir sevgili olurdu ve ölüm gecesine Mevlana gibi Şebi Arus derlerdi. Kızılbaş soyunun intikamını Safavi devletinin öcünü almak için ölüme gülümseyerek gidebilirdim. Üstelik bu gülümseme şimdi Taçlı gibi bir güzelin yüzünde belirmiş, bütün dünyamı doldurmuştu. Ölüme giderken sevginin bir gülümseme olduğunu düşüneceğim artık ve onu gözümün önünden hiç kaybetmeyeceğim. Ölümüm zümrüt renginde Taçlı'nın gözüne benzeyen bir renkte olsun istiyorum ve bana Taçlı'nın uzun kirpikleri arasından ulaşması için gözümden diğer bütün görüntülerin silinmesini temenni ediyorum. Çünkü Taçlı'nın şefkat ve sevgi dolu tebessümü bana ölmeyi emrediyor olsaydı o anda ölebilirdim. Yalnızca bu gülümseme uğruna birkaç ömrüm olsaydı hepsini feda edebilirdim. O gülümsemede öyle derin bir anlam vardı ki binlerce tercüman onun gizlediği sırrı açıklamaya güç yetiremezdi. Birbirimize bu derece yakın olduğumuz başka bir an olmamıştı çünkü. Savaş meydanındaydık ve can boğaza gelmiş vaziyetteydi. Şah gitmişti ve kimsesizliğin ölüme uzanan patikasına girmiş bulunuyorduk. O gülümsemeden sonra sanırım benim kimsem o, onun kimsesi de ben oluverdim. Ölüm şimdilik tek gerçeğimizdi bizim. Babaydar bir akşam bana, Allah'ın nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır, sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile buyurduğunu söylemişti. Nisa suresi 78. O bizim değişmez kaderimiz ve varlıkta muhteşem hakikatimizdi. Kaçışı olmayan, kurtuluşu bulunmayan bir keder veya sevinç. Bir yerde susmak gibi ama bir yerde konuşmak kadar ebedi hakikat. Başa gelecek olan bir kez ve tek başına. Zaman öldükçe ölümün zamanı da yaklaşmaktaydı artık. şu anda bize belki çok uzak, belki çok yakındı. Yalancı hayata gerçek bir teselli. Mavera aleme sonsuz bir dokunuş gibi hissettim onu. Ölüm, taçlı ile aramızda kendi bildiğince akan bir suydu sanki. İçimdeki endişe, korku, kaygı, heyecan hepten kaybolup gitmişti. Ölümümü beklerken, taçlı ile aynı ölümü beklerken, etrafımı bir nurun kapladığını hissettim. Öyle sanmış da olabilirim. Güzel, bahtiyar ve temiz bir nur idi. O nura baktığım sırada, ölümün fakir mi, zengin mi, sultan mı, kul mu, Türk mü, Türkmen mi, kızılbaş mı, sünni mi olduğunu kestiremedim. Rüya mı, gerçek mi olduğunu, asıl yurdun bura mı, öte mi olduğunu anlayamadım. Çaldıranda bütün çeşmelerin ölüme susayanlar için olduğunu gördüm sonra. Hızır ile İlyas olsa bu çeşmeden içerlerdi elbette. Sonra içim ferahladı. Ölümün toprağa karışmak olduğunu, bunun da Ebu Türab Ali'nin güzel ölümü gibi bir kurtuluşa kapı araladığını aklıma getirdim. Nur hala beni sarıp sarmalıyordu. Saniyeler içinde ömürler yaşıyor gibiydim. Nedense ganimet uğruna ayakta ölen ve ölmekte olan yiğitler için üzüldüm o sırada. Ellerimi açtım bütün kalbimle. Güzel ölüm, ver bana Rabbim. Azığım has, bitinim yürük olmasın isterse. Ama ucu Ali Murtaza'ya çıkan, Muhammed Mustafa'ya çıkan bir ölüm ver diye dua ettim. Etrafımı kuşatan şu nur, ne kadar güzel. Gel ey güzel ölüm, zümrüt renginde gel, bekliyorum, bekliyoruz. 21. Şah. Ark kazarlar arkın arkın, felek çevirmekte çarkın. Bu dünyanın malı mülkün, vardır diyen yalan söyler. Hatayi. Bu bab Çaldıran'da beden değiştiren kardeş beyanındadır. 27 Ağustos 1514. Aldı Can Hüseyin. Şah uyluğundaki mızrak yarasıyla kolundaki kurşun yarasının acılarının biraz hafiflediğini söylüyor. Ama acısı dinmeyen yaraları zannederim kalbinde. İlk defa savaşta mağlup olmanın ağırlığı altında eziliyor. Taçlı hatunu Çaldıran'da bırakıp kaçmanın yükünü ise kalbine bir türlü sığdıramıyor. Kulağındaki küpe yırtığı da ona taçlıyı hatırlatmak bakımından fazla acımasız davranıp durmadan kaşınıyor. Elinin kulağına her gidişinde zihninin taçlıya takılmasından dolayı yeniden üzüldüğünü söyleyebilirim. Ya nökerlerim, nökerlerim diyerek askerlerine ağıt yakıyor yahut taçlı adını anarak şiir söylüyor. Mahlasında artık Hitayi yerine Hatayi diye yazıyor. Hitayi, Hitay diyarına ait olan oralara hükmeden de demekmiş. Lakin o hata eden, hataya düşen, hatalı anlamındaki Hatayi şeklini tercih etmeye başlamış. Çaldıran bir hata ama taçlıyı orada bırakmak daha büyük bir hataymış. Yanına yaklaşılamayacak derecede öfkeli. Taşlı konusunda kendisini teselliye kalkışanlar olursa azarlayıp kovuyor veya cezalandırıyor. Hatta dün Gülizar Begüm'ün öğretip huzuruna gönderdiği bir şair, haremdeki güzel bir kadın şah için devlet ama iki kadın devlet için tehlikedir deyince kellesinden olmuştu. Emir Timur ile Sultan Bayezid arasında geçenleri Timur'un Yıldırım Han'ın eşine yaptıklarını çok iyi biliyor ve Sultan Selim'in o kanlı Selim diyor, Taçlı'ya böyle bir şey reva göreceğinden korkuyor. Acaba Selim de Emir Timur gibi davranır, Taçlı'yı soyundurup, ordusunun önünde sakilik yaptırarak şerefini paymal eder miydi? Çaldıran'dan kurtulanlar birer ikişer geldikçe hemen hepsine Taçlı hakkında bilgiler sorması, bu konuda söyleyecek sözü olanları derhal huzura çıkarması bundandı. İhtiyat kuvvetlerindeki askerlerin tamamen kırıldığı konusunda herkes aynı şeyleri söylüyor ama kimse henüz kadınların başına nelerin geldiğini veya geleceğini bilemiyor. Şah bu karamsarlık ve umutsuzluk içinde devlet işlerini bile istemeyerek müzakere ediyor, Çaldıran'ın ovasında 28 bin nökerini kaybetti, çok acı çekiyor. Tabii onlar kadar Taçlı'ya da yas tutuyor, arada sırada Kıtmircan'ı soruyor. Dervişler belki teselli olur diye yeni şiirlerinden birini hüzünlü bir makamla söylemeye ve Tebriz'de herkesi ağlatmaya başladılar. Gel gönül incinme bizden, kalsın gönül yol kalmasın. Evelahir aşk yüzünden kalsın gönül yol kalmasın. Bahçede açılan güldür, manayı söyleyen dildir. Pes ezelden kadim yoldur, kalsın gönül yol kalmasın. Ey divane, ey divane, aşık olan kıyarcane, hatayı der taçlıhane, kalsın gönül yol kalmasın. Çevresindekiler Şah'a Tebriz'de kalmaması gerektiğini durmadan söylüyorlar. O ise Heşt Behişt Sarayı'ndaki odasına kapanmış durumda. Kimseyi yanında istemiyor. Onun bu tavrı benim çok işime yarıyor. Yavaş yavaş sarayı, çevreyi, insanları öğreniyorum. Burada benim kim olduğumu bilen henüz kimse yok. Herkes beni Şah'ın mahrem muhafızı Aka Hasan zannediyor. Hasan olmak için neler vermezdim oysa. Kendi ellerimle son verdiğim hayatını sürdürebilmesini sağlamak için kendimden vazgeçip Hasan olmaya 1000 defa can verirdim. Hüseyin olmaktan, hele Sultan Selim'in sarayında Can Hüseyin olmaktan vazgeçtim bunun için. Şimdi Şah'ın sarayında Aka Hasan olmak kendimi çok daha iyi hissettiriyor. Yine de içimdeki acı ve asap Şah'ınkinden büyük. Şah, canı sağ olan sevgilisi için, bense öldürdüğüm ikiz kardeşim Hasan için ağlıyoruz. Teke elindeki çocukluğumuzu hatırlıyorum. Babam atmaca Ferdi'yi, onun ikindi kuşları evlerine dönerken annemi özleyişini, bizi nasıl birbirimize bağladığını, toprak sevgisini, yurt sevgisini hatırlıyorum. Annemin daha çocukken bizi, kuzularım Şah'a gidecek kuzularım diye sevmesini hatırlıyorum. Şimdi Şah'a geldim. Hem de kardeşimi öldürdükten sonra. Dünyada hiç kimsem kalmadığını düşünerek Şah'a geldim. Başıma gelenler yüzünden hayatımın yaşanılır olmaktan çıktığı Çaldıran Cengi'nden bu yana günlerim yıla döndü. Eskiden Sultan Selim vardı, şimdi Şah İsmail var. Her ikisine de kul olduğuma yürekten inanıyorum. Peki ama onlara kulluk yapabilmek için kardeşimi öldürmek zorunda mıydım ben? Şimdi tercih durumunda kalırsam hangisinden yana çıkmalıyım? Kardeşimi öldürmemi söyleyen Selim'den mi, kardeşimi karşıma çıkaran İsmail'den mi? Tekrar hangisinin kulu olmalıyım? Şah'ı daha önce bir kez gördüğüm ve tanıdığım için beni 10 kişilik Hassan muhafızlarının başına vererek sahrada Şah'ı bulmak ve öldürmekle görevlendiren Selim'in mi, kardeşime savaş meydanında ölmeyi emreden İsmail'in mi? Anadolu'da kızılbaşlara aman vermeyen Selim için, acaba kızılbaş kardeşime itibar edip canını emanet eden kızılbaş İsmail'i öldürmeli miyim? Hakikatte bu ikisinin iktidar kavgasında ne işim vardı benim? Neden kıymıştım kardeşime? Şu dünyada kavga etmeden yaşanılamaz mıydı? Sultanlar ve şahlar birbirleriyle savaşırken harcayacakları kuvvet ve mesai üretmeye harcasalardı eğer, elbette tabiat onlara her nimeti sunar, Allah da geçimlerini bereketlendirirdi. İnsanları geçindirmek için ganimete muhtaç edenlere lanet olsun. Ekip biçseler, güdüp kesseler elbette doyarlar, gül gibi geçinirlerdi. Bu sahiplenme hırsı neydi? Toprağı, insanı, varlığı bunca sahiplenmek için savaş neydi? Toprak herkese yeterdi. Ama sahiplenmek isteyenler işi bozuyordu. Şu dünyada her millet, her insan bu yüzden hayatını savaşarak kazanmak zorunda kalıyordu. Hatta bazen bunun adı da gaza oluyordu. Müslüman ile Müslüman savaşıyor, Anadolu Türkleri 2 ordu çıkarıyor, adı gaza oluyor. Kardeşimle beni karşı karşıya getiriyorlardı. Elbette kurşun attığım kızılbaş askerlerinin canparem Hasan olduğunu bilsem tetiğe dokunmazdım. Elbette Hasan ile karşı karşıya gelip yüzlerimizi görsek savaşı oracıkta bırakıp kucaklaşırdık. Ama ben bilemedim. Parmaklarım kopsaydı, bilemedim. Yoldaşım Doğan'ın boynunu biçmek üzere kılıcını havaya kaldırdığında onun Hasan olduğunu nereden bilebilirdim? Doğan can yoldaşımdı. Elbette ona kalkan bir kılıcı havada ikiye biçerdim. Ama o kılıcı tutan elin can beraber kardeşimin eli olmasına kaderden başka neyle izah edebilirdim? Kader kardeşimle beni vuruşturmak için bana onun sırtını döndürmüştü. O benim için arkadan görüntüsüyle ölmesi gereken bir rafizi fedaisiydi, o kadar. 22. ayrımın sonu, sayfa 228, devamı 23. ayrımda.